Ayrım 4. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 44. Genç Hofmannsthal'in ortaya çıkması erken yaşta bir olgunluk mucizesi olarak düşündürücüdür. Dünya edebiyatında dili bu yaşta böylesine yerli yerinde kullanabileni Keats ve Rimbaud bir yana görmedim. Bu parlak dehanın daha 16-17 yaşlarındayken Alman dilinin ölümsüz günlüklerine bugün de aşılamayan bir düz yazı örneği, unutulmaz dizeler, en önemsiz satırına değin şiirle dolu, düşünürlük yanı uçsuz bucaksız olarak yazdıklarını daha bir başkası başaramamıştır. Yazmaya başlayıverdiği anda olgunlaşmış da bulunması, bir kuşakta bir başka örneği daha görünmeyen şaşılacak bir olaydır. Onun ortaya çıkışını ilk öğrenenlerin, olmaz böyle şey gibilerden şaşıp kalması bundan ötürüdür. Hermann Bahr, hiç tanımadığı Lorist adında birinin dergisi için Viyana'dan gönderdiği bir yazıyı, liselilerin kendi adlarıyla yazı yayınlamasına izin yoktu, aldığında duyduğu büyük şaşkınlığı bana sık sık anlatmıştır. Dünyanın her yanından gelen yazılar arasında bir benzerine rastlamamıştı. Kıvrak, pırıl pırıl bir dille zengin bir düşünürlük bir araya gelmişti. Bu Loris de kim? Kim bu bilinmeyen kişi? Diye kafa yormuştu. Yaşlı bir adam olmalıydı. Yılların bilgisini sessizce toplayıp ayıklamış, dilin esrarlı hücrede biriktirilmiş özünden baş döndürücü bir büyü ortaya koymayı başarmıştı. Böylesine olgun, Tanrı'nın böylesine lütfuna uğramış bir yazar aynı kentte yaşıyordu da, onun bundan haberi bile yoktu. Bahr, o bilinmeyen kişiye hemen yazmış ve bir kahvede bütün genç edebiyatçıların buluşma yeri olan o ünlü kafe Grinstel'de randevu vermişti. Kısa pantolonlu, ince ve daha sakalı bile çıkmamış bir liseli, hafif ve çabuk adımlarla Bahr'ın masasına yaklaşmış, reverans yapıp yüksek ama henüz pek kalınlaşmamış bir sesle, kısaca ve kendinden emin bir biçimde, "Adım Hofmannsthal, Loris benim," demişti. Bach, şaşkınlığını yıllarca sonra anlatırken bile heyecanlanırdı. Önce buna inanmak istememişti. Hayata yeni başlayan bir liselide böylesine bir sanat, böylesine bir geniş görüş ve derinlik, böylesine hayal kavrayışı görülmüş değildi. Arthur Schnitzler de buna benzer bir şey anlatmıştı. O sırada daha doktorluk yapıyordu. Edebiyat alanında ilk başarıları geçinmesine hiç de yeterli değildi. Ama genç Viyana grubunun başıydı artık. Daha genç olanlar akıl danışmak ve görüşünü öğrenmek için sık sık ona başvuruyorlardı. Dostlarında tanıştığı uzun boylu bir lise öğrencisi, koşuk olarak yazdığı küçük bir tiyatro yapıtını dinlemek lütfunda bulunmasını dilemiş, Schnitzler de onu pek bir şey ummadan bekar apartman dairesine buyur etmişti. Bir liselinin yazacağı oyun aşırı duygulu ya da klasik özentisi bir şeydir diye düşünmüştü. İki dostunu da çağırmıştı. Kısa pantolonlu Hofmannsthal biraz sinirli ve tutuk gelmiş ve okumaya başlamıştı. Schnitzler birden kulak kesildi diye anlatırdı. Hayranlıkla hatta biraz da korkuyla bakışmıştık. Böylesine olgun ve kusursuz, duygululuğu böylesine müzikli dizeleri hiçbir kimseden dinlememiştik. Hatta Goethe'den sonra böyle bir şey olamaz sanmıştık. Ama biçimin böyle eşsiz bir ustalıkla kullanılmasından daha şaşırtıcı olanı, o günden sonra Alman dilinde hiç kimse daha güzelini yazamadı. Dünyayı kavrayış ve tanıyış yanıydı. Gündüzleri okul sırasında oturan bir oğlan çocuğu ancak büyülü bir önseziyle bunu sağlayabilirdi. Hofmannsthal'in okuması bittiğinde herkes susmuştu. Schnitzler, doğuştan bir deha ile ilk karşılaşmanın duygusu vardı içimde diye anlatmıştı. Bunu bütün ömrüm boyunca bir daha böylesine güçlü duymadım. 16'sında böyle başlayan ya da daha doğru bir deyişle başlayan değil de başlangıçta olgunluğa kavuşan birisi, Goethe'nin ve Shakespeare'in kardeşi olmalıydı. Gerçekten de onun kusursuzluğu gitgide daha da kusursuzlaşıyordu. Bu ilk manzum piyesi dünden sonra Alman dilini İtalyancanın uyumluluğuna ulaştırmış o yüce Tizize'nin ölümü bölümü bizler için her bir başlı başına bir olay olan ve 10 yıllarca sonra bugün de satır satır ezberimde kalan şiirler, irili ufaklı tiyatro oyunları, bilginin zenginliğini, kusursuz bir sanat anlayışını, geniş dünya görüşünü bir büyücü gibi 30-40 sayfaya sıkıştıran yazılar birbirini kovaladı. Bu liselinin, bu üniversitelinin yazdığı her şey içten içe ışıltılı, loş olduğu kadar alevli kristal parçaları gibiydi. Şiir ve düz yazı onun ellerinde tıpkı güzel kokulu Himestos balmumu. Atina'nın doğusunda bir dağ, eski çağlarda gri mavi mermeri ve balmumuyla ün salmıştı gibi çeşitli biçimler alıyordu. Her parçası tekrarlanamayan bir mucize olarak tam ölçüsündeydi. Ne fazlası ne eksiği vardı. Akıl ermez bir bilinçaltı sırrın o güne değin kimselerin ayak basmadığı bir alana doğru onu yönelttiği seziliyordu. Değerleri sezmeyi kendi başlarına öğrenmiş olan bizleri böylesine anlaşılmaz ve olağanüstü bir varlığın nasıl büyülediğini pek anlatamayacağım. Ancak Hölderlin'in, Keats'in, Leopardi'nin masalsı üslubunda hayal edilen yüce bir şairi yanı başında aralarında yaşar görmek kadar başka ne bir kuşağı sarhoş edebilir? Hofmannsthal ile karşılaştığım günü bu yüzden çok iyi hatırlarım. 16'sındaydım. İdeal öncümüzün yaptığı her şeyi hepimiz büyük bir hırsla izlerdik. Bu yüzden gazetenin birinde sütunlar arasına sıkışmış küçük bir haberde bilim kulübünde Göte üzerine konferans vereceği duyurusuyla karşılaşınca pek heyecanlanmıştım. Böyle bir dehanın pek gösterişsiz bir çevrede konuşmasını aklımız almamıştı. Hofmannsthal'in varlığıyla onurlandıracağı bir toplantı için en büyük bir salon bile dar gelmeliydi. Biz küçük liselilerin değerlendirmede kalıcıları içgüdümüzle sezmedeki şaşmazlıkla geniş okur yığınlarından ve ünlü eleştirmenlerden daha ileride olduğumuzu bu olayda da gördüm. Küçücük salonda topu topu 120-140 kişi kadar toplanmıştı. İçim içime sığmazlıktan yer bulacağım diye yarım saat önce yola koyulmam demek ki hiç gerekli değildi. Bir süre bekledikten sonra gösterişsiz, ince, uzun bir delikanlı aramızdan geçiverip kürsüye gitmiş, iyice bakmama kalmadan hemen söze başlamıştı. Hofmannsthal henüz iyice biçimlenmemiş yumuşak bıyığı, esnek bedeniyle umduğumdan daha genç görünüyordu. Keskin profilli, İtalyanımsı esmer yüzünde sinirlilik okunuyordu. Kara, kadifemsi ama iyice miyop gözlerinin tedirginliği yüzüne uygundu. Konuşmasına her zaman girdiği sulara dalan bir yüzücü gibi hemen başlamıştı. Konuştukça açılıyor, rahatlıyordu. Konuşmasının can alacak noktaya varmasıyla başlangıçtaki tutukluktan kurtulmuş, esinleri geniş kişilerde görüldüğü gibi, sesinin güzel olmadığı, hatta ara sıra çok inceldiğini ancak başlangıçta fark ettim. Ama sonra konuşma bizi öylesine alıp götürdü ki sesini de yüzünü de neredeyse unuttuk. Müsveddesiz, notsuz, hatta belki hiç hazırlıksız konuşuyordu. Ama her cümlesi yine de Tanrı vergisi o büyülü biçim duygusunun kusursuzlaştırdığı bir güzellikteydi. En uyuşmaz karşı görüşleri bile göz alıcı bir ustalıkla geliştiriyor, sonra da pırıl pırıl ve şaşırtıcı formüllerle çözümlüyordu. Sunduklarının bolluğun şöylesine saçılıvermiş bir parçası olduğunu, onun gibi kanatlanmış ve yücelmiş bir kişinin tükenmeden ve düzeyini düşürmeden daha saatlerce konuşabileceğini ister istemez düşünmüştük. Sonraki yıllarda onunla özel konuşmalarımızda Stephen George'un övgüsüyle akıp giden bir şarkının ve kıvılcımlar saçan kıvrak bir çifte güçlü karşılıklı konuşma bulucusunun büyüleme gücünü yakından duydum. Özel görüşmelerinde tedirgin, yerinde duramaz, aşırı duygulu, bütün rüzgarlara açık, çoğunlukla asık yüzlü ve sinirliydi. Ona yaklaşmak hiç kolay değildi. Ama bir sorun onu ilgilendirince bir kapsül gibi ateş alırdı. O zaman her tür tartışmayı kendisine özgü ve ancak onun erişebileceği bir alana ışıltılar ve kıvılcımlar saçan bir roket uçuşuyla yükseltirdi. Onunla yaptığım konuşmaların yüksek ortamını daha ölçülü ve berrak düşünceli Valeri ve coşkun Kaiserling bir yana başkalarında hiç bulamadım. O gerçekten esin dolu anlarda, korkunç derecede uyanık belleğine, her şey, okuduğu her kitap, gördüğü her resim, elle tutulacak kadar yakındı. Bir mecazın ötekine bağlanması, el ele yürümek kadar olağandı. Kapandı sanılan ufukların ardından, yeni yeni kulisler gibi uzak umutlar yükselirdi. İlk karşılaştığım konferansında olsun, sonraları kendisiyle karşılaştıkça olsun, ölçüye sığmayanın ve hayran bırakanın soluğunu, mantıkla pek kavranılamayanı onda bulmuştum. Hofmannsthal, 16'sı ile 24'ü arasında sunduğu o mucizeyi bir daha aşamadı bir bakıma. Daha sonraki yapıtlarından bazılarına, göz alıcı yazılarına, Alman dilinin belki de en güzel romanı olan Andres'a, oyunlarının bazı yerlerine duyduğum hayranlık daha az değildir. Ama gerçekçi tiyatroya ve döneminin ilgi alanlarına daha da sıkı bağlandıkça, tasarıları belirgin bir biçimde bilinçlendikçe, yüksekleri hedefledikçe, o ilk çocuksu şiirlerinin saf esinlerinden, düş gezgini isabetliliğinden ve dolayısıyla da kendi gençliğimizin esrikliğinden ve coşkusundan bir şeyler yitmiştir. Gençliğimizin büyük mucizesinin eşsizliğini ve ömrümüz boyunca bir daha geri gelmeyeceğini, ergin olmayanlara özgü o büyülü bilgiyle önceden bilmekteydik. Balzac, Napolyon örneğinin Fransa'da bütün bir kuşağı nasıl elektriklendirdiğini, bir benzeri olmayacak biçimde gözler önüne sermiştir. Küçük Teğmen Bonapart'ın dünya imparatorluğuna parıltılı yükselişi, onun gözünde yalnızca tek bir kişinin zaferi değil, genç düşüncenin büyük başarısıdır. İktidarı genç yaşta ele geçirebilmek için ille de prenslik gerekmediğini, çok önemsiz hatta yoksul bir aileden bir insanın da 24 yaşında general, 30'unda Fransa'nın ve kısa süre sonra da bütün dünyanın sahibi olabileceğini ortaya koyan eşsiz başarı, yüzlerce kişinin işlerinden, taşradaki evlerinden ayrılmasına neden oldu. Teğmen Bonapart, bütün bir gençliğin kafasını allak bullak etti. Napolyon onları daha aşırı bir tutkuya sürükledi. Büyük ordunun generallerini, Comédie Humaine'in çıkarcılarını yoktan var etti. Tek bir genç adam, elde edilemeyecek sanılana hangi alanda olursa olsun tek bir sıçrayışta yetişirse, yalnızca bu büyük başarısının gerçeğiyle bütün gençliği çevresinde ve arkasında bulur. Hofmannsthal ve Rilke, iç güçleri henüz kızışmamış biz gençler için böylesine güçlü birer itici olmuştu. Hofmannsthal, mucizesini her birimizin yineleyeceğini ummadan, onun bedensel varlığıyla bile daha güçlü bir durumdaydık. Çünkü o bizim günümüzde, bizim kentimizde ve bizlerin arasından da bir şair çıkabileceğini gözle görülür bir gerçek yapmıştı. Banka direktörü olan babası, bizler gibi bir Yahudi burjuva çevredendi. Dahimiz, bizlerin evleri gibi döşenmiş evlerde, benzer ahlak düzeninde büyümüş, benzer verimsiz okula gitmiş, aynı tahta sıralarda 8 yıl oturup, aynı ders kitaplarından öğrenmişti. Bizler gibi sabırsızlanmış, her türlü düşünsel değere karşı bizler gibi şiddetli istek duymuştu. Gelin görün ki, daha pantolonunu okul sıralarında aşındırıp, jimnastik salonunda sıçramak zorundayken, içinde yaşadığı dar dünyayı, kenti ve aileyi aşıp, bir sıçrayışta sınırsızlığa ulaşabilmişti. Yaşadığımız yıllarda bir Avusturya lisesinin zindandan farksız havasında bile, edebi yaratıcılığa, hatta yaratıcılığın doruğuna ulaşabileceği, ilke bakımından da olsa Hofmannsthal örneğiyle ortaya konulmuştu. Hatta evde ve okulda hiç önem verilmez, yarı çocuk sayılırken bile insanın kitabı basılır, övülür ve ün kazanabilirdi. Çocuk kafaları için böyle bir şeyin korkunç çekiciliğini bir düşünün. Öte yandan Rilke, Hofmannsthal'in bizde uyandırdığı hevesi dingince tamamlayan bir başka çeşit itici güçtü. Çünkü en atılganlarımız bile Hofmannsthal'le aşık atmayı aklına getirmezdi. Onun erken yaşta kusursuzluğa varmanın eşsiz mucizesi olduğunu ve bir benzerinin daha gelemeyeceğini biliyorduk. 16'sındaki o büyük ünün biz yaşta yazdıklarıyla kendi dizelerimizi karşılaştırınca utançtan yerin dibine geçerdik. onun lise öğrencisiyken düşünce uzayına yaptığı kartalca yükselişi, kendi bilgi ortamımızla ölçünce küçülüverirdik. Rilke'nin ilk dizeleri ise Hofmannsthal'in aynı çağda yazdıklarına oranla kesinlikle acemiceydi. Ancak geniş bir hoşgörüyle bakılınca cılız yetenek izlerine rastlanabilirdi. Sınırsız sevgi duyduğumuz bu şair, sonra ancak 24'ünde kişiliğini bulmaya başlamıştı. Bu bile avunmamıza bol bol yetiyordu. Demek ille de Hofmannsthal gibi daha lisedeyken olgunluğa ulaşmış bulunmak gerekmezdi. Rilke gibi yoklaya deneye de bir biçime varılabilir, yükselinebilirdi. Acemice, sorumsuzca yazıyorum diye hemen vazgeçmemeliydi. Hofmannsthal mucizesi yerine Rilke'nin sessiz ve olağan yükselişi yinelenebilirdi. O sıralarda hepimizin yazıya, şairliğe, müzikçiliğe ve konser vermeye başlamış bulunmamız çok olağandı. Eli kolu bağlı bir sevgiyle bağlanışın hiçbir türü gençlik için olağan değildir. Genç insanlar için tiyatroyu sevmek, en azından tiyatroda ya da tiyatro için çalışmayı istemek ve düşlemektir. Çünkü izlenimleri yalnızca almak değil, onlara verimli bir biçimde karşılık vermek gençliğin doğasında vardır. Her türlü yeteneğe duydukları aşırı hayranlık gençleri sonunda ister istemez bu değerli özden kendi bilinmedik bedeninde ya da yarı karanlık ruhunda bir nebze bulunabilir mi diye araştırmaya yöneltir. İşte bundan ötürü de bizim sınıfta Viyana atmosferine ve günün koşullarına uygun olarak sanatsal ürünler verme dürtüsü bir salgın hastalık gibiydi. Her birimiz kendimizde bir yetenek araştırıyor ve bunu geliştirmeyi deniyorduk. Aramızdan 4'ü 5'i aktör olmak istiyordu. Börk tiyatromuzun aktörlerini taklit ediyor, durmamacasına el kol hareketleri yapıp parçalar okuyorlardı. Gizliden gizliye aktörlük dersi alıyor, rol bölümü yapıp ders aralarında klasiklerin bütün bir parçasını meraklı olduğu kadar da eleştirici bir gözle bizlerin seyirciliğiyle oynuyorlardı. 2 ya da 3 öğrenci çok iyi müzikçiydi ama besteci, virtüöz ya da şef mi olacaklarını henüz kestirememişlerdi. Yeni müzikle ilk tanışmalarımızı onlara borçluydum. Çünkü Filarmoni Orkestrası'nın resmi konserlerinde yeni müziğe hiçbir hak tanınmazdı. Oysa bizim arkadaşlar leadleri ve koro parçaları için bizden metin istiyorlardı. O sırada pek ün salmış bir sosyete ressamının oğlu olan bir arkadaşımız da derslerde defterlerimize resimler çizer ve sınıfımızdaki bütün yarının dehalarının portrelerini yapardı. Ama en geniş çabalar edebiyat içindi. Biz 17'sindekilerin her şiiri karşılıklı kışkırtmalar ve çok yönlü eleştirilerle heveslilik sınırını iyice aşmış ve bazılarımızın ortaya koydukları gerçekten başarıya ulaşmıştı. Adı sanı duyulmamış taşra gazetelerinde yayınlamakla kalmayıp yeni kuşağın belli başlı dergilerinde basılması, en inandırıcı bir belge olarak hatta para ödenmesi bunun böyle olduğunu gösterirdi. Günümüzde bir deha olarak tanrılaşan arkadaşım PHE, en gösterişli ve lüks dergi sayılan Panda, Dehmel ve Rilke ile baş köşeye geçiyordu. Yine arkadaşlarımdan AM'de, Stefan George'un ancak çok yakın bir çevreye açık tuttuğu ve bütün Alman dergilerinin en seçkini olan Blätter für die Kunst, August Ohler takma adıyla yazıyordu. Hofmannsthal'in yüreklendirdiği bir üçüncü arkadaş, Napolyon üzerine bir tiyatro oyunu yazmıştı. Bir dördüncümüz, estetik üzerine bir görüş ve hiç de küçümsenmeyecek bir sone yazmıştı. Ben de Çağdaşların Başta Gelen dergisinde ve yeni bir Almanya'nın öncülüğünü yapan Maximilian Hand'ın Zukunft'unda yazabiliyordum. Bugün geçmişe bakınca bilgimizin toplamının, İncelmiş edebiyat tekniğimizin, vardığımız sanat çizgisinin 17 yaş için gerçekten şaşırtıcı olduğunu görüyorum. Bu durum, Hofmannsthal'in genç yaştaki akıl almaz olgunluğunun iç dünyalarımızı altüst etmesiyle açıklanabilir. Dilin bütün inceliklerini, aşırılıklarını ve gözüpek denemelerini ustaca kullanıyorduk. En gösterişlisinden en dümdüz halk türküsüne kadar her tür üslubu sayısız dizemizde deniyorduk. Ortaya koyduklarımızı her günkü düşünce alışverişlerimizde en küçük aykırılıklarına değin birbirimize gösteriyor ve ölçülerin ayrıntılarına varıncaya kadar tartışıyorduk. Hala hiçbir şeyin farkında olmayan kendi halinde öğretmenlerimiz, okul ödevlerimizde virgül eksiklerini kırmızı mürekkeple çizerken, bizler büyük gazetelerdeki ünlü edebiyat otoritelerinin klasik başyapıtlarda beceremediği bir sertlik ve sanat bilgisiyle kılı kırk yararcasına birbirimizi eleştiriyorduk. Son sınıflardayken mesleksel kararlar ve üslup ustalığında eleştirmenlerin en eskilerini ve ünlülerini çoktan aşmıştık. Edebiyat alanında erken olgunluğa varmamızın bu gerçek öyküsü, olağanüstü bir sınıfmışız kanısına yanlış yere yol açar. Oysa hiç de öyle değildik. O tarihte Viyana'da daha bir düzine okulda da bizde görülen böylesine erken olgunluk ve yetenek kendini gösteriyordu. Bu elbette bir rastlantı sonucu değildi. Olağanüstü mutlu bir atmosfer vardı. Bu kentin besleyici toprağı, politikadan uzak bir çağ, yüzyılın başında düşünce ve edebiyat alanında görülen yeni bir yol bulma çabaları, o yaşların vazgeçilmez bir gereği olarak hepimizin içinde yaşayan bir şeyler ortaya koymak isteğiyle birleşiyordu. Ergenlik yaşında her gençte şairanelik ya da şairaneliğe düşkünlük vardır. Gerçi bu gelip geçen bir dalgaya benzer çoğu zaman. Gençliğin bir belirtisi sayılan böyle bir eğilimin o yaşlardan sonra da sürdüğü pek az görülür. Bizim sınıfın okul sırasında parlayıveren o beş aktöründen hiçbiri sonradan gerçek sahneye ayak basmadı. Pan ve Blätter de Kants şairleri, böylesine şaşırtıcı ilk coşkunluklardan sonra babacan avukatlar ya da memurlar olup çıktılar. Bir zamanlar ki edebiyat meraklarını hüzün ya da alayla düşünüp gülümsüyorlardır belki de. Aralarından o verimli tutkuya bağlı kalan ve bunu bütün ömrünün anlamı ve çekirdeği sayan bir ben çıktım. Ama o arkadaşlıkları öyle içtenlikle ve borçluluk duygusuyla hatırlarım ki, bana öylesine yardımları dokunmuştur ki, o ateşli tartışmalar, haşarıca yarışmalar, karşılıklı hayranlıklar ve eleştiriler kalemi ve düşünceyi erken pişirmiş, düşünce evrenini genişletmiş ve okulumuzun boşluğundan, sıkıntısından hepimizi alıp kanatlandırmıştır. Schubert'in ölümsüz, sen en iyi iyiliksever sanat, nice sıkıntılı saatlerde, Lied'ini her dinleyişimde, o günler gözümde biçimlenir, o sefil okul sıralarında sırtlarımız kamburlaşarak oturuşumuzu, ama sonra evin yolunu tutunca bakışlarımıza parıltı ve heyecan geldiğini, şiirleri tartıştığımızı ya da yüksek sesle okuduğumuzu, çevre ve zamanla olan bütün bağları unutarak daha iyi bir dünyaya doğru uzaklaştığımızı görür gibi olurum. Estetiğe değer vermenin ölçüyü kaçırırcasına aşırılığı, sanata tutkunluğun hastalık durumuna gelmesi, yaşımızın olağan konularından vazgeçmeyi gerektirirdi elbette. O kadar çok kitabı okuyacak zamanı nereden bulurduk diye bugün kendi kendime sorunca, çünkü günlerimiz okul ve özel derslerle dop doluydu. Önemli kısmını uykularımızı feda ederek ve bu yüzden bedensel sağlığımızı bozarak elde edebildiğimiz yanıtını veriyorum. Sabahları 7'de kalktığım halde gecenin saat 1'i 2'si olmadan kitabı hiçbir zaman elimden bırakmazdım. O zamanlar hiç vazgeçmeyeceğim sandığım bu kötü alışkanlık sonucu, gecenin çok geç saatlerinde bile bir ya da iki saat daha okumadan edemezdim. Uykumu alamamış ve yalap şap yıkanmış olarak okula koşarken tereyağlı ekmeği atıştırdığım dışında bir anım yok. Aşırı aydın yanımıza karşın, hepimizin sıska ve ham meyveler gibi renksiz, üst başımızın da epeyce şapşal olmasına hiç şaşmamalı. Çünkü harçlığımız son meteliğe kadar tiyatro, konser ve kitaplara giderdi. Hem bizler genç kızlara hoş görünmeye pek önem vermez, onları daha üstün değerlerle etkilemeyi düşlerdik. Kızlarla gezmeye gitmeyi zaman kaybı sayardık. Kibirli aydın kimliğimizle kadını düşünce yoksunu görüyorduk. O çok değerli saatlerimizi boş gevezeliklerle harcamak niyetinde değildik. Sporun her türüne ne derece boş verdiğimizi, hatta hor gördüğümüzü bugünün gençlerine anlatmak kolay olmasa gerek. Ne var ki spor denilen o koskoca dalga Avrupa kıtasına İngiltere'den henüz yayılmamıştı o tarihte. Bir boksör ötekinin çenesini parçaladı diye coşan 100 bin insanın çılgınca bayram ettiği stadyumlar henüz yoktu. Gazeteler bir hokey maçının sütunlar dolusu destanını basmak için özel muhabirler de göndermezlerdi. Güreşler, atletizm kulüpleri, ağırsiklet şampiyonları bizim zamanımızda daha çok kenar semt insanlarını ilgilendiren şeylerdi ve seyircileri daha çok kasaplarla hamallardı. Olsa olsa bir tür aristokrat sporu sayılan at yarışları yılda birkaç kez şu yüksek sosyeteyi hipodromlara çekerdi. Ama bedensel etkinliklerin her biçimini %100 vakit kaybı sayan bizleri hiçbir zaman ilgilendirmezdi. O aydın edebiyatçı salgın hastalığına 13 yaşında tutuluverince buz patenini hemen bırakmış, akrabalarımın ve anne babamın dans dersi için ayırdığı parayı kitaplara vermiştim. 18'imde ne yüzmeyi, ne dans etmeyi, ne de tenis oynamayı biliyordum henüz. Bugün de bisiklet ve otomobil kullanmasını bilmem. Sporla ilgili her konuda 10 yaşındaki biri bile beni utandırabilir. Hatta şu satırları yazdığım 1941'de beyzbolle futbolu, hokeyle poloyu karıştırırım. Bir gazetenin spor sayfasındaki sayılara Çince gibi bakarım. Sporun her alanında hız, rekorlarına ve yeni başarılara bir derbi yarışı görmeye heveslendirilmek istenen Acem Şahı'nın doğulu düşünürlüğüyle neden gideyim? Bir atın ötekinden daha hızlı koşabildiğini elbette bilirim. Hangisinin daha çabuk koşacağı umurumda değil, görüşüyle bakmaktan hiç vazgeçmedim. Oyunda zaman kaybını da beden hareketleri yapmak kadar hor görürdük. Ancak satrancın düşünce yanı ağır bastığından günümüzde bir değeri vardı. Hatta daha da saçması, kendimizi yarının şairi ya da hiç değilse içten içe şair saydığımız halde doğayla pek az ilgilenmemizdi. Viyana'nın olağanüstü güzel çevresini 20 yaşına değin hemen hiç bilmezdim. O güzelim sıcak yaz günleri gelip de kent boşalınca kahvemizdeki bütün gazete ve dergileri daha çabuk ele geçireceğiz diye keyiflenirdik. Böylesine çocuk açık gözlülüğünün aşırı heyecanlarından kendimi toparlamam ve bedensel beceriksizliklerimi az buçuk düzeltmem için pek çok yılın geçmesi gerekti. Ama yalnızca gözlerim ve sinirlerimle yaşadığım o lise yıllarına, o aşırılıklara hiçbir zaman pişman değilim. O sayede kanıma yerleşen düşünce tutkusunu asla elden kaçırmak istemem. O zamandan beri okuduğum ve öğrendiğim ne varsa o yılların kaya gibi sağlam temeline dayanır. Kaslardaki kayıplar sonradan da yerine getirilebilir. Ama düşünce alanındaki gelişme, iç dünyanın yakalama gücü ancak gelişme çağında elde edilir ve ruhunu geniş tutmasını erken öğrenebilmiş kişi sonraları bütün dünyayı içine sığdırabilir. Anne babalarımız ve çevremizdekilerin yetine geldiği sanattan daha yeni bir şeylerin, daha istekli sorunlarla yüklü bir sanatın hazırlanması, gençlik yıllarımızın asıl büyük olayıdır. Ama hayatın ancak bu bir tek parçasından büyülenmiş bizler, estetik alandaki değişmelerin daha geniş çaptaki değişikliklerin öncüsü olduğunu, babalarımızın dünyasının, o güvenlik dünyasının bu yüzden sarsılıp sonunda parçalanacağını fark edemiyorduk. Köhne ve yarı uykuda Avusturya'mızda tuhaf bir sosyal katman değişmesi hazırlanmaktaydı. Liberal burjuvaziye 10 yıllardır sessizce boyun eğip yönetimi bırakmış yığınlar birden tedirginleşmiş, örgütlenmiş, hak istemeye başlamışlardı. Tek yaprağın kımıldamadığı o rahat hayatta bir yıldır politikanın sert ve keskin rüzgarları esiyordu. Yeni yüzyıl, yeni bir düzen, yeni bir çağ istemekteydi. Avusturya'da büyük toplumsal kımıldanmaların ilki sosyalistlerden geliyordu. O güne değin bizde aldatıcı bir deyimle genel adı verilen seçim hakkı belirli bir vergi ödeyebildiğini kanıtlayan varlıklı kişilere tanınmaktaydı yalnızca. O sınıfın seçtiği avukatlar ve çiftlik sahipleri ise parlamentoda halkı temsil ettiklerine gerçekten inanıyordu. Aydın kişiler, hele yüksek öğrenim yapmışlarsa bundan pek övünç duyar, etikete, ağırbaşlılığa ve güzel konuşmaya önem verirlerdi. Bu yüzden de parlamento oturumları daha çok bir kibarlar kulübünün tartışma toplantısına benzerdi. O burjuva demokratları, liberal inançları yüzünden hoşgörü ve sağduyunun ileri götüreceğini, küçük haklar tanımanın ve yurttaşların durumunu yavaş yavaş düzeltmenin en iyi çözüm yolu olduğuna gerçekten inanıyorlardı. Ne var ki yüz binlerce ve milyonlarca insanı değil, yalnız büyük kentlerdeki 50 ya da 100 bin kişiyi temsil ettiklerini unutuyorlardı. Bu arada makineleşme de önemli değişikliğe yol açmış ve eskiden dağınık olan işçileri sanayi kollarında bir araya toplamıştı. Avusturya'da Dr. Viktor Adler adlı seçkin bir insanın önderliği altında Sosyalist Partisi kurulmuş, gerçekten genel ve eşit bir seçim hakkı isteyen proletaryanın ileri sürdüklerini savunur olmuştu. Bu istek yerine getirilince ya da yerine getirilmek zorunda kalınca, liberalizmin yüksek ögelerine karşın pek zayıf olduğu anlaşılıverdi. Böylece de hoşgörü genel politikadan kayboldu, çıkarlar birbiriyle kıran kırana çarpışır oldu, savaş başladı. Avusturya'da Sosyalist Parti'nin yükselmesi bakımından kesin bir dönemeç olan gün çocukluk anılarım arasındadır. İşçiler güçlerinin ve varlıklarının çapını bir gövde gösterisiyle ortaya koymak için 1 Mayıs'ı çalışan halkın bayramı olarak duyurmayı ve o gün tek bir beden gibi pratere gitmeyi kararlaştırmışlardı. Hem de şimdiye kadar yalnız aristokratların atlı, uşaklı arabalarla gezintiye çıktığı, iki yanı kestane ağaçlı o güzel ve geniş yola gidilecekti. Bu bildiri babacan liberalleri pek ürküttü. O tarihte Almanya'da, sonraları da Avusturya'da sosyalist sözü, daha önceleri Fransa'da Jacobinlerin ve Rusya'da Bolşeviklerin terörünü akla getirirdi. Kenar semtlerden gelen bu kızıl sürünün evleri ateşe verip, dükkanları yağma etmeden, akla gelebilecek zorbalıkların her türünü uygulamaksızın yürüyüş yapacağına inanılmadı önceleri. Panik baş gösterdi. Kentin ve kenar semtlerin bütün polisleri pratere yerleştirildi, asker ateşe hazır durumda bekletildi. Praterin yakınlarına sokulmayı ne bir fayton ne de atlı, uşaklı arabalar göze aldı. Dükkancılar demir kepenklerini aşağıya çektiler. Viyana'nın alev alev yanabileceği sanılan o korkunç günlerde anne babalarımızın biz çocukların sokağa çıkmasını şiddetle yasakladığını hatırlarım. Ama hiçbir şey olmadı. Çocuklarını ve eşlerini de yanlarına alan işçiler dörder dörder ve örnek bir disiplinle pratere yürüdüler. Hepsinin de yakasında parti simgesi olarak birer kırmızı karanfil vardı. Yürüyüş sırasında enternasyonel marşını okuyorlardı. Ama sonradan çocuklar ilk kez ayak bastıkları o kibarlar yolunun yeşil çimlerinde tasasız okul şarkılarına geçtiler. Hiç kimseye küfredilmedi, kimse dövülmedi ve yumruk sallayan görülmedi. Polisler ve askerler de gülerek onlara karşılık verdiler. Bu örnek durum sayesinde burjuvazi işçileri kızıl sürü diye damgalamaktan vazgeçti. Sonunda yüzlerce yıllık ve temkinli Avusturya'da her zaman olduğu üzere karşılıklı hoşgörü başladı. Günümüzün alaşağı edip ezmeli ve kökünü kazımalı sistemi henüz bulunmuş değildi. Hümanizm ülküsü solgunlaşmaya başlamış olmasına karşın parti önderlerinde bile yaşamaktaydı. Kırmızı karanfilin parti simgesi olarak ortaya çıkmasıyla bir başka çiçeğin beyaz karanfilinde Hristiyan Sosyalist Partisi'nden kişilerin yakasında görülmesi bir oldu. O tarihte parti simgesi olarak hançer, kuru kafa ve ucu kalkık çizme yerine çiçeğin seçilmesi duygulandırıcı değil mi? Hristiyan Sosyalistler %100 küçük burjuva partisi olarak aslında proletere karşı bir hareketti ve tıpkı onun gibi makinenin insan kolunu yenmesinin bir sonucuydu. Çünkü makine bir araya getirdiği büyük yığınları fabrika işçisi yaparak sosyal bir güç ve yükseliş yolu verirken bir yandan da küçük zanaatları elden almaktaydı. Büyük mağazalar ve büyük çapta fabrikacılık, orta sınıfın ve ustalara dayanan el sanatlarının da sonu oluyordu. Bu hoşnutsuzluğu ve tasayı, becerikli ve sevimli bir politika önderi Dr. Karl Luger, küçük adama yardım gerek, parolası ile kendinden yana kullanıp bütün küçük burjuvazi ve hoşnutsuz orta sınıfı peşinden sürükledi. Bu orta sınıfın gözünde varlıklı kesime duydukları kıskançlık, kendilerinin burjuvalıktan işçi sınıfına düşecekleri korkusu kadar önemli değildi. Sonraları Hitler'in çevresinde toplayabildiği ilk yığın yine o ürkek sınıf olmuştur. Karl Ruger, durumlarından hoşnut olmayan küçük burjuvaları Yahudi düşmanlığı gibi gözle görülür bir amaca itmek, büyük toprak sahiplerine ve derebeylerin varlıklılığına duyulan kine karşı bir başka yön vermekle Hitler'e bir bakıma yol göstermiştir. Ama günümüz politikasının bütün bayağılaşmalarını ve zorbalaşmalarını, yüzyılımızın korkunç düşüşünü adı geçen iki önderi karşılaştırmakla daha iyi anlarız. Yumuşacık kumral sakalıyla göz dolduran bir görünüşü olan ve Viyana halk dilinde Güzel Karl diye adlandırılan Karl Luger, yüksek öğrenim görmüştü ve iç değerleri her şeyden üstün sayan bir yüzyılda okula boşuna gitmiş değildi. Herkesin hoşuna giden bir konuşması vardı. Sert olduğu kadar hazır cevap konuşurdu. Ama en şiddetli demeçlerinde bile hiçbir gün ölçüyü kaçırmazdı. Nazilerin Streicher'ine pek benzeyen ve cinayet palavralarıyla iş yürüten Schneider adlı adamını bile büyük bir titizlikle dizginlemeyi bilirdi. Rakiplerine karşı her zaman kibar davranırdı. Her yerde açıkladığı Yahudi düşmanlığı, eski Yahudi dostlarına karşı iyi ve hatır sayar davranmasına bir gün bile engel olmazdı. Başında bulunduğu hareket, günün birinde Viyana Belediye Meclisi'ni ele geçirip, daha önceki iki başarısını bu Yahudi düşmanlığından tiksinen İmparator Franz Joseph onaylamamıştı. Belediye başkanlığına getirilince, kent işleri eskisi kadar yansız, hatta örnek bir demokrasi anlayışıyla yürütüldü. Yahudi düşmanı partinin bu başarısı karşısında tir tir titreyen Yahudiler, eskisi gibi eşit haklarla ve saygı gören kişiler olarak yaşadılar. Kinin zehri ve birbirine kıyasıya mahvetmek isteği, zamanın kan dolaşımına henüz yerleşememişti. Ama bir yandan da bir ikinci çiçek, Bismarck'ın pek sevdiği çiçek, Alman Nasyonalistleri Partisi'nin simgesi sayılan peygamber çiçeği ortalıkta görülmeye başlıyordu. Avusturya İmparatorluğunu Prusya Protestanlık yönetimindeki Büyük Almanya uğruna zorbalık ve saldırı gücüyle parçalamak isteyen bu partinin gerçek amacı o yıllarda anlaşılmamıştı. Hristiyan Sosyalist Partisi Viyana'da ve Taşra'da sosyalistler sanayi bölgelerinde güçlenirken, Alman nasyonalistleri de hemen yalnızca Bohemya'da, Alplerin eteklerindeki bölgelerde kendisinden yana olanları toparlıyordu. Sayıca yetersizlikten gelen önemsizliğini gözü dönmüş saldırılar ve ölçüsüz zorbalıklarla örtüyordu. Sayısı birkaçı geçmeyen milletvekili, Avusturya parlamentosunun zorbaları o zamanın anlayışına göre yüz karası sayılıyordu. Bir sınır bölgesi Avusturyalısı olan Hitler, Alman nasyonalistlerinin düşünce yöntemlerini örnek almıştır. George Schnörer, Roma Kilisesi'nden ayrılalım seslenişini olduğu gibi imparatoru ve kiliseyi kızdırmak isteyen binlerce Alman nasyonalist o tarihte Katoliklikten Protestanlığa geçmişti. Alan Hitler gene onun ırk kuramının Yahudi düşmanlığını da benimsemiştir. Hitler'in o parlak modeli her pisliğin altından ırk bozukluğu çıkar derdi. Ama Hitler o gözü dönmüş saldırı birlikleri örneğini ondan devralmakla küçük bir grubun kendisinden sayıca üstün ama insancıl ve pasif bir çoğunluğu zorbalıkla sarsabileceğini de öğrenmiştir. Nasyonel sosyalistler de toplantıları copla dağıtmak, kendilerine karşı olanlara geceleri saldırmak görevini SA'lar yapardı. Alman nasyonalistler de ise üniversite öğrencileri yüksek öğrenim dokunulmazlığının koruyuculuğundan yararlanıp görülmemiş sertlikte vurdulu kırdılı zorba örgütler oluşturuyor, her politika hareketine her bakımdan askerce düzenli bir yürüyüşle katılıyorlardı. Öğrenci birliği adı altında birleşip, hoyrat ve gözü dönmüş saldırılarla kafa göz patlatırlardı. Öteki öğrenciler gibi kolluklar ve kasketlerle yetinmeyip, sert ve kalın sopalar da taşıdıklarından tören salonunda ağır basarlardı. Her zaman ortalığı karıştırıp bazen Slav, bazen Yahudi öğrencilere, hemen arkasından Katolik öğrencilere ya da İtalyanlara saldırıp kendilerini koruyamayan bu gibileri üniversiteden uzaklaştırırlardı. Her gezintide öğrenci geçit töreni yapılan cumartesiye böyle derlerdi, kan dökülürdü. Üniversitenin yerleşmiş dokunulmazlığı sayesinde tören salonuna giremeyen polis, o ödlek saldırganların kudurganlığına eli kolu bağlı dışarıdan bakardı. Yapabildiği tek iş, gözü dönmüş nasyonalist serserilerin yakalayıp kan içinde merdivenden sokağa fırlattığı yaralıları alıp götürmekti. Küçük ama bol şamatalı bu Alman nasyonalistleri, Avusturya'da bir şeyi zorlamak isteyince bu üniversiteli saldırı birliklerini gönderirdi. Graf Badeni, parlamentonun ve imparatorun da onayıyla Avusturya Uluslararası Dil Buyruğunu çıkarınca, bu bir avuç gözü dönmüş oğlan Ring Caddesi'ni işgal etti. Oysa Avusturya ulusları arasında barışı sağlasın diye çıkarılan bu yasayla imparatorluk belki daha birçok 10 yıl sürebilirdi. Oğlanlara karşı atlı birlikler, kılıç ve silah kullanmak gerekti. Ama acınacak kadar zayıf, gözleri yaşartacak kadar insancıl ve liberal olan o çağda, zorbalık, kargaşalık ve kan dökülmesinin her türünden öylesine tiksinti duyulurdu ki, hükümet Alman nasyonalistleri önünde geriledi. Başbakan çekildi ve gerçekten yerinde olan diller yasası ertelendi. Zorbalığın politikaya girmesi ilk başarıyı kazanmıştı. Hoşgörü çağının binbir güçlükle birleştirebildiği ırklar ve sınıflar arasında çatlaklar ve atılganlıklar yüze çıkıp yarıklar ve uçurumlar oluşturdular. Gerçekte yeni bir yüzyıldan önceki son 10 yılda herkesin herkesle savaşı Avusturya'da başlamıştı artık. Ne var ki biz gençler yurdumuzda başlayan bu tehlikeli değişmeleri fark etmeyecek kadar derin bir tutkuyla edebiyata dalmıştık. Kitaplardan ve tablolardan başka şey görmüyordu gözümüz. Politika ve toplum sorunlarına en küçük bir ilgi duymuyorduk. Bu birbirini tutmaz çekişmelerin bizim hayatlarımız için ne anlamı vardı? Seçimlerde kent heyecandan çalkalanırken bizler kitaplıklara giderdik. Yığınlar ayaklandığında bizler şiirler yazıp şiirler üzerine tartışırdık. Duvara alev alev harflerle yazılmış olanı görmüyor, bir zamanlar Kral Belsazar'ın yaptığı gibi sanatın en eşsiz türleriyle kendimize şölen veriyor ve yarına korkuyla bakmıyorduk. Onlarca yıl sonra tavan ve duvarlar üzerimize yıkılınca temellerin çoktan içten içe oyulmuş bulunduğunu ve yeni yüzyılla birlikte Avrupa'da kişi özgürlüğünün çökmeye başladığını ancak fark ettik. 4. ayrımın sonu sayfa 57.